Ayrım 6.
Gerçekçi eserde sunulan gerçekliğin kopyası da doğalcılıkta olduğu gibi eksik olmasına eksiktir. Bütün ayrıntıları içine almaz. Ama yukarıda söylediğimiz gibi bu öyle bir kopyadır ki eksikliğine karşın yine de bütünü yansıtır. Çünkü bu eksik olan kopyada aslının özünü seçip almış olmanın verdiği bir doğruluk vardır. Bunu da tipik olanla sağlar. Oysa doğalcılıkta tipik kişinin yerini toplumun günlük hayatında rastladığımız sıradan adam alır. Gerçekçi edebiyatta tipik bireyin eylemini daha çok tarihi koşullar, güçler belirlerken, doğalcılıktaki sıradan adamın davranışlarını daha çok psikolojisi ve giderek fizyolojisi, kalıtımsal ırsi özellikleri belirler. Doğalcılığın bu yüzey gerçekliği yansıtması, sonunda hayattan bir dilim vermeye kadar gider ki, bu dilim kendi başına ne kadar doğru olursa olsun, tarihsel özden kopuk, yüzeyi yansıtan bir fotoğraftır. Toplumcu gerçekçilik. Lukács'ın yansıtma yöntemleri arasında asıl karşıtlığı gerçekçilik ile doğalcılık arasında gördüğünü ama sonradan gerçekçiliğin de iki çeşidini ayırdığını söylemiştik. Eleştirel gerçekçilik ve toplumcu gerçekçilik. Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı adlı kitabında bu son ikisi arasındaki ayrıma eğilir ve çağımızda yazarın hangi yöntemi seçmesi gerektiği üzerinde durur. Doğrusu aranırsa, Lukács'ın toplumcu gerçekçiliği eleştirel gerçekçilikten çok çok farklı değildir. İkisi de toplumsal gerçekçiliğin özünü yansıtır. Ne var ki toplumcu gerçekçilik ancak sosyalist bir toplumda uygulanabilecek bir yöntemken, eleştirel gerçekçilik hem sosyalist olmayan toplumlarda hem de sosyalist toplumların başlangıç dönemlerinde kullanılmalıdır. Bir Marksist olarak Lukács, toplumcu gerçekçiliği elbette diğer yöntemlere üstün tutar. Ama gerçekte hararetle savunduğu söylenemez. 1934'ten sonraki Sovyet edebiyatı eserleri arasında övünülecek bir şey bulamaz pek. Nedeni, perspektifin yanlış uygulanması ve tipik olanın yansıtılamaması. Sosyalizm kurulur kurulmaz, eleştirel gerçekçilik bir yana bırakılamaz. Çünkü ilk başlarda çelişkiler ortadan kalkmaz ve devrimden sonra insanların hemen değişeceğini sanmak yanlıştır. Lukács'ın toplumcu gerçekçiliğin Sovyetlerde geliştirilmiş şekline ve uygulanışına katılmadığı bir noktada olumlu kahramanlar öğretisiydi. Yani okura saygı duyacağı, imreneceği ve taklit etmek isteyeceği kahramanlar sunmak. Doğrusunu söylemek gerekirse, 19. yüzyıla kadar inen bir tarihi vardır bu olumlu kahramanlar öğretisinin. 19. yüzyılda Belinsky, Dobrolyubov ve Chernyshevsky gibi eleştiriciler, edebiyatın politik ve toplumsal rolü üzerinde diretirlerken, eserlerindeki kahramanların ne gibi bir kişiliğe sahip olması gerektiği sorusu tartışmalarında önemli yer tutuyordu. O çağda Rus edebiyatında ağır basan bir tip vardı. Zekası parlak, duyarlılığı ince ama karamsar, bir işe yaramaz, topluma karşı olumsuz adam. Bazen iyi niyetli ve ümitli olsa da eyleme geçemeyen, sonunda hep yenilgiye uğrayan adam. Bu tipe gereksiz adam deniyordu. Çünkü ilk defa Puşkin, kahramanı Öjen Onegin için bu deyimi kullanmıştı. Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanındaki 1840, Peçorin, Turgenev'in Rudin'i bu tipin örnekleridir. Gonçarov'un Oblomov'unda 1859 aynı adı taşıyan kahraman bu tipin öyle iyi bir örneğidir ki bu çeşit kahramanların tutumuna Oblomovizm denmişti. Oblomov başlangıçta ülkücü bir gençtir. Gel gelelim gerici hükümette aldığı iş ülküsüyle çatışır. Yavaş yavaş içinde bulunduğu çevre yüzünden karamsarlığa düşen Oblomov, sonunda vaktinin çoğunu yatakta pineklemekle geçirir. Dobrolyubov, Oblomov neyi temsil eder adlı yazısında bu tipin toplumsal bir incelemesini yaparak olumlu kahramanlar yaratma gereğini öne sürmüştü. Toplumcu gerçekçilik işte bu görüşü canlandırarak olumlu kahraman temasına sarıldı. Sovyet Rusya'daki eleştiriciler 19. yüzyıldaki yüksek ve orta sınıfın bu gereksiz adamlarını kitlenin hayatından uzaklaştırdıkları, ona yabancı kaldıkları için iş yapabilme gücünden ve eylemden yoksun kalmış insanlar olarak yorumluyorlardı. Jdanov, kongredeki konuşmasında Sovyet edebiyatının olumlu kahramanlarla beslenmesini isterken, bunun ütopi sayılmamasını, çünkü bu kahramanların planlanmış bir geleceğin adamları olduğunu söyledi. Bu tipten beklenen az çok şunlardı. Politik erdemin mükemmel bir temsilcisi olarak okurda saygı uyandıracak, okurun gıpta ederek benzemeye çalışacağı bir örnek olacak. Şimdiki durum ile gelecek arasında bir bağ kurarak sosyalizmin başarılabileceğini gösterecek. Romanlarda bu tip kendini görevine adamış, nefsine hakim ve güçlü bir kişidir. Halk çok acı çekmiş ama kendi başına çıkar yolu kestirememektedir. Eğitime, bir yol göstericiye, bir lidere muhtaçtır. Olumlu kahraman, karşılaştığı türlü güçlükleri yener, yardım etmek istediği insanlar içinde, düştüğü yalnızlığa katlanarak tarihin kendisine verdiği görevi yerine getirir. Olumlu kahramanlarla beslenen eserlerde, ilerisini haber veren, özenilen sahneler ve durumlar yer alıyordu. Bu, gerçekçi bir tutumla nasıl uyuşur? Soru, 1930'larda Rusya'da hayli tartışıldıktan sonra, bir romantizm olan bu tutumun toplumcu gerçekçilikle çatışmadığı kararına varıldı. Bildiğimiz romantizm değildi bu. Devrimci romantizmdi. Edebiyatımız romantizme sırt çevirmemelidir. Ama bu yeni tarz bir romantizm olmalıdır, devrimci romantizm. Sovyet edebiyatı bizim kendi kahramanlarımızı nasıl çizeceğini bilmeli, yarınımıza bakabilmelidir, diyor Jdanov. Lukács'ın çattığı noktalardan biri, toplumcu gerçekçiliğin ayrılmaz bir parçası haline getirilen bu devrimci romantizm, olumlu kahramanlar öğretisiydi. Devrimci romantizmde gerçekliğin doğru olarak yansıtılmasını engelleyen yanlış bir perspektiften doğuyor ve tipik olandan yoksun, şematik bir edebiyata yol açıyordu. Söz gelimi, bir romanda bir komsomol grubu harman yarışmasını kazanmak için aç kalarak yemek saatlerinde bile çalışmak isterler. Ancak başlarındaki şefin kesin emirleri karşısında yemek yemeyi kabul ederler. Gençlerin bu hevesi komünizmin yakın olduğuna işaret sayılmaktadır romanda. Unutmayalım ki olay Rusya'nın geri kalmış bir parçasında geçmektedir üstelik. Lukács'ın dediği gibi bu çeşit sahneler olağanüstü durumlar olarak verilseydi mesele kalmazdı. Yanlış olan bunların tipik sahneler olarak sunulmasıdır. Lukács'a göre devrimci romantizm, toplumcu gerçekçiliğin fena uygulamasından doğan, gerçekliğin zenginliğini, güzelliğini verebilmekten yoksun, doğalcı edebiyatın yavanlığından kurtulmak için başvurulan bir çaredir. Görüldüğü gibi Lukács, parti çizgisine uymayan, çalışan bir Marksist olarak toplumcu gerçekçiliğin gerek doğalcılığına, gerekse eleştirel gerçekçiliğe üstün olduğunu söylemekle beraber, toplumcu gerçekçilik anlayışında Sovyetlerdeki resmi görüşten biraz ayrılıyor. Bu konudaki düşüncelerini özellikle Stalin'in ölümünden sonra daha açık olarak belirtmiştir. Lukács'ın estetiği 1920'lerde Sovyetlerdeki prolet kultun burjuva sanatını toptan yatsıyan ve yalnızca proletaryanın yarattığı bir sanatı onaylayan sınıf sekterliğini aşmıştır. Plehanov'un mekanik materyalizminden de sıyrılmış, daha diyalektik bir görüş getirmiştir. Bununla beraber geliştirdiği kuramın zayıf yönleri vardır. Resme ve müziğe uygulanamaması bir yana, edebiyatta daha çok roman ve tiyatro için söz konusu olabileceği ve şiiri açıklayamayacağı için eleştirilmiştir. Belki en kusurlu yönü, edebiyatta gerçekçiliği tek yöntem olarak ileri sürmesi ve yeni anlatı biçimlerini yatsımasıdır. Gerçekçiliğin Marksist estetikte bu denli vazgeçilmez bir yer tutmuş olmasının nedenleri var elbet. Marksizm, 19. yüzyılda gerçekçi romanın en başarılı çağında ortaya çıkmıştır. Marksizm, toplumun ekonomik, politik ve sosyal açılardan eleştirisidir. Gerçekçi roman da edebiyat alanında eleştirir toplumu. Balzac, Dickens, Thackeray gibi gerçekçi yazarları Marx sevmiş, övmüş ve sanat alanında yaptıklarını bir bakıma Marksizme yardımcı bulmuştu. Ne Marx ne de Engels gerçekçiliği sanatçılar için tek yöntem olarak şart koşmuşlardı. Toplumcu gerçekçilerin gerçekçi yöntem üzerinde direnmelerinin bir nedeni de geniş emekçi sınıfına en uygun düşen yöntem sayılmasıydı. Biçim sorunlarının güçlükler yaratacağı, eserin anlaşılmasını zorlaştıracağı endişesinin bunda rol oynadığını söyleyebiliriz. Güç anlaşılan yeni biçimler denemek, yozlaşmış burjuva sanatına özgü davranışlar olarak yorumlandığı için, geleneksel gerçekçi yöntemin doğru tek yöntem olduğu önerildi. Brecht'in oyunlarının Rusya'da uzun yıllar oynatılmamasının bir nedeni de biçim ve yöntem konusundaki bu farklı anlayıştır ve bu konuda Brecht ve Lukács arasında ünlü bir tartışma yer almıştır. Brecht, Lukács'ın gerçekçiliği tek yöntem ve 19. yüzyıl gerçekçi romanını da vazgeçilmez bir örnek diye ileri sürmesini hem tarihi koşullara ters düşmek hem de bağnazlık olarak yorumlar. Bugün Marksist birçok yazar ve estetikçi gerçekçiliğin şart olmadığına işaret etmektedirler. Ernst Fischer, gerçekçilik teriminin yarattığı sakıncayı hesaba katarak toplumcu gerçekçilik yerine toplumcu sanat denmesini daha yerinde buluyor. Mesele gerçekçilik meselesi değil, gerçekliği yansıtırken toplumcu bir bakışa sahip olmaktır. Yeni gerçeklikleri açıklayabilmek için yeni anlatım yolları gerekir diyen Fischer, bugün sosyalist yazarın yalnız büyük gerçekçi ustaları örnek almakla yetinmesini hoş görmüyor. Sosyalist yazarın Homeros'la, Kutsal Kitap'tan, Shakespeare'den ve Strindberg'den, Stendhal ve Proust'tan, Brecht ve O'Casey, Rimbaud ve Yeats'ten öğrenebileceği şeyler yok mudur diye soruyor. Üretim olarak sanat. Buraya kadar Marksist kuramı Platon'dan beri süregelen yansıtma kuramının bir türü olarak inceledik. Çünkü Marksist estetik tarihi boyunca bu kurama bağlı kalarak gelişmiştir. Ama 1960'larda edebiyatı yansıtma olarak değil de üretim olarak ele alan yeni bir gelişime tanık olduk. Diyebiliriz ki Marksist estetikte son gelişmelerin kaynağı, Marksizme yeni bir yorum getirmeye çalışan Louis Althusser'in özellikle ideoloji sorununa olan yaklaşımıdır. Althusser'e göre toplumsal gerçekliği ve onda meydana gelen değişikliği ekonomik düzeydeki değişikliklere indirgeyemeyiz. Çünkü toplumsal gerçeklik, Althusser buna toplumsal formasyon diyor, üç ayrı düzeyden oluşur. Ekonomik, politik ve ideolojik. Bunların her birinin görece bir özerkliği vardır. O halde ideoloji, kendine özgü bir özerkliği ve öteki düzeyler üzerinde etkisi olan belirleyici bir üst yapı kurumudur. Görüldüğü gibi Althusser'in ideoloji anlayışı değişik. İdeoloji, maddi altyapının üzerinde uçuşan bir fikirler bulutu değildir. Kendisi de bir bakıma maddidir çünkü kilise, aile, okul ve parti gibi kurumların maddi pratiğinde üretilir. Bu kurumlara Althusser ideolojik aygıtlar diyor. Bunların bir görevi sınıf yapısının toplumdaki bireyler tarafından benimsenmesini sağlayacak bir ideoloji üretmektir. Bunu benimseyen birey, içinde bulunduğu ve yaşadığı gerçek üretim ilişkilerini fark edemez ve kendisini sömürülen olarak görmez. Gerçek ilişkiler yerine çarpıtılmış hayali ilişkiler içinde görür ve kendisinin de içinde bir yer işgal ettiği sosyal düzenin doğal ve zorunlu olduğuna inanır. Nedir ideoloji ile edebiyatın ilişkisi? Daha önce de belirttiğimiz gibi, Marksist estetikte edebiyat, genellikle altyapının bir ürünü olan ideolojiyi yansıtır. Bazıları ideoloji ile edebiyat arasındaki bu ilişkiyi daha mekanik olarak anlarlar, bazıları daha diyalektik olarak. Ama temelde edebiyatın yaptığı iş, çatışan güçleriyle, ideolojisiyle toplumsal gerçekliği yansıtmaktır. Althusser ise edebiyat ile ideoloji arasındaki ilişkiyi farklı bir şekilde ortaya koyuyor. İnsanlar benimsedikleri ideolojiyi yaşarlar. Yani kendileriyle varoluş koşulları arasındaki gerçek ilişkiler yerine hayali ve çarpıtılmış ilişkiler açısından hayata bakar ve bu anlamda yaşarlar ideolojiyi. Bir bakıma edebiyat da hayatı yansıtırken bize insanların bu yaşantısını verir. Ama edebiyat ideoloji değildir. Çünkü yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda onu bize belli bir mesafeden, sanki dışarıdan göstererek, sergileyerek ona bir görünürlülük kazandırır. Demek ki Althusser'e göre gerçek edebiyat, ideolojiyi ham madde olarak kullanan, onu kendine özgü yollardan işleyip dönüştürerek yeni bir ürün veren bir pratiktir. Edebiyatı yansıtıcı bir ayna olarak görmek yanlıştır. Edebiyat bir üretimdir ve ürettiği şey de dönüştürülmüş, görünürlük kazanmış ve dolayısıyla kendini ele vermiş ideolojidir. Değerine gelince, edebiyatın değeri, İdeolojinin çalışmasını açığa vurarak bir çeşit bilgi sağlamasından doğar. Ne çeşit bir bilgi? Althusser, bilime, ideolojiye ve edebiyata özgü bilgiyi ayırır. Bir bilim olarak Marksist edebiyatın malzemesini, ideolojiyi, kendine konu edinir. Ama bilimdeki kavramsal bir anlayıştır ve doğru bilgiye ulaşabilir. Edebiyata özgü bilgi ise böyle kavramsal bir bilgi değil, görünür kılmak diyebileceğimiz estetik etkinin bir sonucudur. Böylece edebiyat, bilim ile ideoloji arasında bir yer alır. Ne ideoloji gibi bir yanılsamadır ne de gerçek bilgidir. ideoloji kavratmak bakımından okuru bilimsel bir anlayışa doğru yönelten bir ara aşamadır. Bugün Althusserciler diye anılan Pierre McCary ve Terry Eagleton gibi bazı Marksist eleştirmenler, Althusser'in başlattığı yaklaşımı sürdürmüşlerdir. Bir ara Althusser'le birlikte çalışmış olan McCary, Althusser'in edebiyatla ilgili görüşlerini daha ayrıntılarla işleyerek geliştirmiş, metinlere uygulamış ve böylece yeni bir Marksist eleştiri kuramı oluşturmuştur. Edebiyatı açıklamak için McCary de üretim kuramını yeğler ve bundan ötürü bir sanat olayında yer alan sanatçı, eser, okur ve gerçeklik öğelerini yeni baştan tanımlar. Sanat bir üretimdir. Çünkü sanatçının da yaptığı iş yoktan bir şey yaratmak değil, bir takım hazır malzemeyi alarak bunları işlemek ve bir ürün meydana getirmektir. Sanatçının malzemesi içinde mitoslar, daha önce yazılmış eserler, değerler, formlar ve özellikle ideoloji vardır. İdeoloji ile gerçeklik arasındaki ilişki bu kuramın temel direğini oluşturur diyebiliriz. McCary'nin bu konuda söyledikleri Althusser'in söylediklerinden farklı sayılmaz. McCary'ye göre yazarın romanında sergilediği insanlar ve bu insanlar arasındaki ilişkiler gerçek yaşamdaki bir ideolojiyi yansıtır. Ama ideoloji esere yansırken bir açıklık kazanır. Metnin dışındaki dünyada yaşanan ideoloji kendi içinde uyumlu ve tutarlı olmak zorundadır. Ama bu tutarlılık gerçekliği çarpıtmak pahasına elde edilmiş bir tutarlılıktır ve onun için bir yanılsamadır. Gerçek yaşamda fark etmeden yaşadığımız bu ideoloji eserde dönüşüme uğrar, bir şekil ve yapı kazanır ve böylece fark edilir hale gelir. İdeolojinin söyleyemeyeceği şeyler, örtbas etmek zorunda olduğu gerçekler, eserde boşluklar ve suskunluklar olarak kendini belli eder. Onun için eserde söylenenler değil, söylenmeyenlerdir ideolojiyi görünür kılan ve okurun belki Marksist eleştirmenin yardımıyla uyanmasına olanak tanıyan.